Zorba, Nikos Kazantzakis, 5. kaset, 1. yüz. Sizin bunlar, sizin, alın onları. Eşya ile dolu olan Selim'i de bıraktım. Hepsi sizin. Alın ve hemen tabana kuvvet köyden kaçtım. Gönlüğümü açtım. Örmüş olduğum Ayasofya'yı çıkarıp yırttım. Attım ve koştum, koştum, hala da koşuyorum. Zorba duvara dayandı, dönüp bana baktı. Böyle kurtuldum dedi. Vatandan mı kurtuldun? Zorba sakin ve kararlı bir sesle karşılık verdi. Evet, vatandan. Biraz sonra da vatandan kurtuldum dedi. Papazlardan kurtuldum, paradan kurtuldum. Silkiniyordum, silkindikçe de hafifliyordum. Nasıl söyleyeyim sana? Kurtuluyor, insan oluyorum. Zorbanın gözleri parlıyor, kocaman ağzı mutlu bir halde gülüyordu. Kısa bir sessizlikten sonra yine fayrap etti. Kalbi taşıyor, artık onu komuta edemiyordu. Bir zamanlar diyordum ki bu Türktür, bu Bulgardır ve bu da Yunanlıdır. Ben vatan için öyle şeyler yaptım ki patron, tüylerin ürperir. Adam kestim, çaldım, köyler yaktım, kadınların hırzına geçtim, evler yağma ettim. Neden? Çünkü bunlar Bulgarmış. Ya da bilmem neymiş. Şimdi kendi kendime sık sık şöyle diyorum. Hay kahrolasıca pis herif. Hay yok olası aptal. Yani akıllandım. Artık insanlara bakıp şöyle demekteyim. Bu iyi adamdır, şu kötü. İster Bulgar olsun, ister Rum, isterse Türk. Hepsi bir benim için. Şimdi iyi mi kötü mü yalnız ona bakıyorum. Ve ekmek çarpsın ki ihtiyarladıkça da buna bile bakmamaya başladım. Ulan ister iyi ister kötü olsun be. Hepsine acıyorum işte. Boş versen bile bir insan gördün mü içim cız ediyor. Nah diyorum, bu fakir de yiyor, içiyor, seviyor, korkuyor. Onun da tanrısı ve karşı tanrısı var. O da kıkırdayacak ve dümdüz toprağa uzanacak. Onu da kurtlar yiyecek. Hey zavallı hey, hepimiz kardeşiz be. Hepimiz kurtların yiyeceği etiz. Ve bu kadınsa gayrı o zaman vallahi ağlayasım geliyor. Sen ikide bir kadınları seviyorum diye benimle alay edersin. Nasıl sevmeyeyim be? Nasıl acımayayım ki? Onlar zayıf yaratıklardır. Ne yaptıklarını bilmezler. Memelerinden tutuversen kapılarını açıp teslim olurlar. Ben bir zamanlar yine bir Bulgar köyüne girmiştim. Namussuz bir Yunanlı köy ihtiyar kurulu üyesi beni ihbar etti. Kaldığım evde sarıldım. Dama fırladım, damdan dama atladım. Ay ışıklı bir geceydi. Kaçmak için kedi gibi taraçadan taraçaya atlıyordum. Ama gölgemi görüp damlara çıktılar. Beni yaylım ateşe tuttular. Ne yapabilirdim? Bir avluya atladım. Avluda uyuyan bir Bulgar karısı geceliğiyle fırladı. Beni görünce ağzını açıp bağırmak istedi. Ama elimi uzatıp dedim ki aman aman sus ve göğsünü tuttum. Kadın sararıp mayne etti. Yavaşça gir içeri dedi, görmesinler bizi. İçeri girdim, elimi sıktı. Yunanlı mısın dedi. Evet Yunanlıyım, beni ele verme deyip belinden yakaladım, ses çıkarmadı. Birlikte yattık, kalbim hazdan titriyordu. Nah diyordum. Nah ulan zorba, kadın bu demektir, insan bu demektir. Bir Bulgar mı, Rum mu, Hamgum Şarolop mu? Aynı şey be, insandır insan. Öldürmekten utanmıyor musun? Tüh sana. Onunla birlikteyken, onun ırklığı içinde olduğum sürece bunları düşünüyordum. Ama o kuduz köpek vatan bırakmaz ki. Sabahleyin dul Bulgar karısının verdiği Bulgar elbiselerini giyerek kaçtım. Merhum kocasının elbisesini sandıktan çıkarıp vermişti. Tekrar geleyim diye de dizlerimi öperek yalvarıyordu. Evet evet, ertesi gece oraya gene geri döndüm. Ama yurtsever olarak, evcilleşmez bir canavar olarak bir teneke petrolle döndüm. Köyü yaktım. O zavallı kadınla birlikte yanmış olmalı. Adı Ludmila idi. Zorba içini çekti, bir sigara yaktı, iki soluk çektikten sonra attı. Vatanım diyorsun, kağıtlarının sana söylediği incir çekirdeğini bile doldurmayan o boş sözlere kulak asıyorsun. Sen beni dinle, vatan var oldukça insan canavar kalacaktır. Evcilleşmez canavar, ama şükür Tanrı'ya kurtuldum geçti. Ya sen? Karşılık vermedim. Benim sandalyeme çakılmış, yalnızlığımın içinde düğüm düğüm çözmeye savaştığım bütün sorunları bu adam dağların arasında temiz hava içinde kılıcıyla çözmüştü. Umutsuzca gözlerimi yumdum. Zorba bıkmıştı. Uyudun mu patron dedi. Ben budalada oturmuş seninle konuşuyorum. Mırıldana mırıldana yatağına uzandı. Biraz sonra horladığını duydum. Bütün gece uyuyamadım. Yalnızlık dolu köşemizde o gece ilk kez duyduğum bir bülbül sesi dünyayı dayanılmaz bir acıya boğdu. Gözyaşlarımın yanaklarından süzülüp aktığını duydum birden. Sabaha karşı kalktım. Kapının önüne çıktım. Denize, toprağa baktım. Dünya bir gecede değişmiş gibime geldi. Karşımda kumun üstünde daha düne kadar yararsız bulduğum bir küme diken çok küçük beyaz çiçekler açmış, uzaktaki çiçeklenmiş limon ve portakal ağaçlarından gelen koku bütün havayı doldurmuştu. İlerledim, baştan aşağı yeniden süslenmiş toprak üzerinde birkaç adım attım. Dünyanın oluşundan beri yinelenen bu mucizeye doyamıyordum. Birden arkamda neşeli bir çığlık duydum. Döndüm, zorba yarı çıplak bir halde ayağa fırlamış, kapının önüne dikilmiş, şaşkınlık içinden baharı kavramaya çalışıyordu. ''Nedir bu patron?'' dedi. ''Dinim hakkı için dünyayı ilk kez görüyorum. Bu ne mucize patron?'' Şu uzakta sallanan mavi şey ne onun adı? Deniz, deniz. Ya şu çiçekli yeşil önlük giymiş olanı? Hangi meraklı yaptı bunları? Yemin ederim ki patron ilk kez görüyorum. Gözleri dolmuştu. Ey zorba diye bağırdım. Çocuklaştın mı yoksa sen? Gülme, görmüyor musun? Burada bize büyü yapıyorlar patron. Dışarı fırladı, oynamaya başladı. Bir bahar tayı gibi çimenlerin üzerinde yuvarlandı. Güneş göründü, ısınsınlar diye avuçlarımı uzattım. Ağaç kabarması, göğüs kabarması. Ruhum da ağaç gibi çiçek açıyordu. İnsan ruhla bedenin aynı maddeden yapılmış olduğunu sezmekteydi. Zorba saçları kırığı ve toprak dolu bir halde otların üstünden kalkmıştı. Çabuk patron diye bağırdı. Giyinelim, süslenelim, bugün kutsanacağız. Papazla eşraf neredeyse gelirler. Bizim böyle otlarda yuvarlandığımızı görürlerse şirket için çok ayıp olur. Hemen kolalı yakalarla boyun bağlarını takmalıyız. Kafan olmasa da zarar yok. Şapkan olsun yeter. Tüh be sana dünya. Giyindik, hazırlandık, işçiler geldi, eşraf göründü. Sabret patron, gülmemeye bak ki rezil olmayalım. En önde yağlı cübbesi ve dipsiz cepleriyle Papaz Stefanos yürüyordu. Dualarla, ayinlerde, düğünlerde, vaftizlerde cep diye taşıdığı bu dipsiz çukurlara kendisine ne sunulursa kuru üzümü, simit, peynirli pideler, hıyarlar, köfteler, koliva, şeker hepsini karmakarışık atardı. Akşamüstü de papazın ihtiyar karısı geveliye geveliye bunları ayıklardı. Papaz Stefanos'un arkasında eşraf vardı. Hanya'ya kadar gidip Prens Yorgos'u gördüğü için dünyayı tanıyan kahveci Kodomanolis, bembeyaz geniş kollu kömleğiyle sakin ve güleç barba Anagnosti, bastonuyla saygıdeğer ve ağırbaşlı öğretmen, en sonra da yavaş ve ağır yürüyüşüyle Mavrandonis, başında beyaz mendil, siyah gömleği, siyah çizmeleriyle, acılı ve kızgın bir halde yarım ağızla selam veriyordu. Sırtı denize dönük olmak üzere herkesten ayrı bir yerde durdu. Zorba saygılı bir tavırla Tanrı'nın adına diyerek öne geçti. Hepsi onu minsel bir dikkatle izliyorlardı. Köylülerin göğüsleri içinde sihirbaz törenlerinden kalma, yüzyıllarca öncelere ait anılar uyanıyordu. Hepsi görünmez güçlerle güreşip onları kovmasını beklermiş gibi gözlerini papaza dikmişlerdi. Bundan binlerce yıl önce sihirbaz ellerini kaldırır, havayı kutsal bir su serper, bir takım anlaşılmaz büyük sözler mırıldanır, kötü ruhlar sulardan, havadan, topraklardan kaçıp gider ve iyi ruhlar insanın yardımcısı olurdu. Hava yoluna ait ilk kazığın çakılması için deniz kıyısında açılmış olan çukura vardık. İşçiler büyük bir çam gövdesini kaldırıp çukurun içine diktiler. Papaz Stefanos atkılarını taktı, kutsal su kabını aldı ve kaza ciddi ve uyarıcı bir sesle o tek düze sönüp giden kötü ruhları kovma duasını okumaya başladı. Ve bu sağlam bir taşın üzerine dayansın, ne rüzgar ne de su onu yıkamasın, amin. Amin diye gürleyen bir sesle bağırdı zorba ve istavros çıkardı. Amin diye bağırdı eşraf, amin dedi işçiler. Papaz Stefanos, Allah işlerinizi korusun ve sizlere Hazreti İbrahim ile İshak'ın iyiliklerini ihsan etsin diye hayır duada bulundu. Zorba da eline bir kağıt para sıkıştırdı. Papaz hoşnut bir tavırla mırıldandı. Hayır duam üstüne olsun. Barakaya döndük. Zorba şarap ve sarakosti mezeleri çıkardı. Ahtapot, kalamar, taze bakla ve zeytin. Sonra bütün tören görevlileri bir bir çekilip gittiler. Sihirbazlık töreni bitmişti. Zorba kocaman ellerini ovuşturarak iyi becerdik dedi. Soyundu, iş elbiselerini giydi, elinde bir kazma, işçilere çocuklar diye bağırdı. Tanrı aşkına ileri. Zorba o gün akşama kadar işten başını kaldırmadı. Kudurmuşçasına çalıştı. İşçiler her 50 metrede bir çukur açıyor, kazıklar çakıyor ve dosdoğru dağın tepesine gidiyorlardı. Zorba ölçüyor, hesaplıyor, buyruklar veriyordu. Bütün gün ne yedi, ne sigara içti, ne de dinlendi. Kendini tümüyle işine vermişti. Bir zaman bana şöyle demişti. Dünyayı bugünkü durumuna getiren nedir bilir misin? Yarım işler, yarım konuşmalar, yarım günahlar, yarım iyiliklerdir. Sonuna kadar git be insan, avara et ve korkma. Tanrı baş şeytandan çok, yarım şeytandan iğrenir. Akşam üzeri paydos edince imanı gerilemiş bir halde kumsala uzandı. Burada uyuyacağım dedi. Yeniden işe başlamamız için sabah olmasını bekleyeceğim. Geceleyin bile çalışacak vardiyalar kuracağım. Peki ama bu kadar acele neden zorba? O biraz durakladı. Neden mi? Eğilim işinde başarıya ulaşıp ulaşmadığımı görmek istiyorum ben. Eğer beceremedimse hapı yuttuk patron. Hapı yuttuğumuzu ne kadar çabuk görürsem o kadar iyidir. Acele acele kaçarcasına yemek yedi. Az sonra bütün kıyı onun horultusuyla yankılanıyordu. Bense hafif mavi gökyüzünde yıldızları izleyerek bir zaman uyumadım. Gökyüzünün yıldızlarıyla birlikte yavaşça sallandığını görüyordum. Kafatasında teleskop kubbesi gibi yıldızları izleyerek sallanıyordu. Yıldızların yer değiştirişini görmek mi istiyorsun? Onlarla birlikte dönmen gerek. Markus'un bu sözü bir uyum içinde yüreğime doldu. Bugün Paskalya, zorba giyinip kuşandı. Sadece olan bir kadının ördüğünden söz ettiği patlıcan rengi, kaba Makedonya çoraplarını giydi. Kıyıya yakın bir tepede kuşkulu kuşkulu gidip geliyordu. O kocaman kalın kaşlarının üzerine elini siper ediyor, uzağa köye doğru bakıyordu. Yeniden doğuşu birlikte kutlamak üzere bugün Madame Hortense'ı bekliyorduk. Bir kuzu çevirdik, kokoreç yaptık, kumun üstüne beyaz bir çarşaf serdik, yumurta boyadık. Zorba ile yarı alaylı, yarı heyecanlı halde bugün Madame'a büyük bir karşılama yapalım diye düşünmüştük. Bu ıssız kumsalda, bu semiz, pis kokulu, kafadan sakat, yarı çürük dilberimiz biz istemesek de garip bir alımla bizi çekiyordu. Yanımızda olmadığı zaman noksan bir şey vardı sanki. Kolonya gibi bir koku, kırmızı bir renk, ördeğinki gibi paytak bir sallanış, boğukça bir ses, eskimiş ve renksiz iki göz. Birkaç mersin dalı ve defne kesip altından geçsin diye bir zafer takı da yaptık. Takın üstüne de dört bayrak çeviredik. İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya. Ortaya biraz daha yükseğe de mavi çizgili beyaz bir çarşaf astık. Toplarımız yoktu ama ödünç iki tüfek bulduk ve tepenin üstüne çıkıp bizim sallantılı koca karının kıyıda yuvarlanmaya başladığını görür görmez ateşe başlamayı kararlaştırdık. Böyle bir günde bu ıssız kumsalda ona eski görkemli günlerini hatırlatmak istiyorduk. O zavallı da bir an için aldansın, yeniden gül gibi al tenli, dik göğüslü, rugan ayakkabılı ve ipek çoraplı bir genç kız olduğunu sansın istiyorduk. Eğer içimizde gençlik, neşe, mucize inancı canlanmayacak ve kart bir koket 20 yaşında olmayacaksa insanın yeniden dirilişini ne değeri olabilirdi? Zorba ikide bir de düşen patlıcan rengi çoraplarını çekerek söyleniyordu. Gecikiyor dişi domuz, gecikiyor paçavra, gecikiyor yırtık bandıra. Gel Zorba dedim, şu keçi boynuzu ağacının gölgesine otur, bir sigara iç, neredeyse gelir. Zorba köy yoluna doğru son kez özlemle bakarak ağacın altına uzandı. Öğle yaklaşıyordu, hava sıcaktı, uzaktan neşeli ve aceleci paskalya çanları duyuluyordu. Ara sıra rüzgar bir lira sürtünen yayın seslerini bize kadar ulaştırıyordu. Bütün köy bir arı kovanı gibi uğuldamaktaydı. Zorba, her paskalyada İsa ile birlikte benim ruhumun da canlandığı yıllar geçti dedi. Geçti, şimdi yalnız bedenim canlanıyor. Çünkü biri ısmarlar, bir başkası ısmarlar. Al şu mezeciyi, al şunu da derken daha bol ve daha lezzetli yemekler yiyorum. Ve bunların hepsi gübre olmuyor. Bir şeyler kalıyor, bir şeyler kurtulup keyif, hora, şarkı ve kavgacık oluyor. Ben bu bir şeylere canlanma diyorum işte. Yine fırlayıp ayağa kalktı, bakındı, kızgın bir halde suratını astı. Koşarak bir çocuk geliyor dedi ve haberciyi karşılamak üzere yerinden fırladı. Çocuk ayaklarının ucunda yükseldi. Zorbanın kulağına bir şeyler fısıldadı. Zorba irkildi. Öfke içindeydi. Hasta mı dedi. Hasta mı? Kaç, yoksa dayaktan gebertirim seni. Sonra bana döndü. Patron, köye kadar uzanayım da bakayım dişi domuza ne olmuş. Sabırlı ol. İki kırmızı yumurta ver, ona götüreyim. Tokuştururuz, hemen dönerim. Kırmızı yumurtaları cebine soktu. Düşük çoraplarını çekti ve yola koyuldu. Tepeden inerek aşağıda bizim kıyının çakılları üzerine uzandım. Çok hafif bir imbat esiyor. Denizin yüzü pürtükleniyordu. İki küçük martı karınlarını dalgacıklara dayayıp nazlı nazlı denizin iniş çıkışlarına uyarak sallanmaya başlamıştı. Karınlarındaki beyazlık ve tazeliğe hayran hayran bakıyordum. Onlara baktıkça şöyle düşünmekteydim. Yol budur. Büyük uyumu bulmak ve güvenle izlemek. Zorba bir saat sonra göründü. Durumundan hoşnuttu. Bıyıklarını okşuyordu. Zatülcamp olmuş zavallı, bir şey değil. Şimdi büyük hafta olduğundan da Frank olduğu halde sırf benim onuruma gece dualarına katılıyormuş. Zavallı bu yüzden zatülcamp olmuş. Vantuz kestim, kandilden iyi kötü vücuduna yağ sürdüm. Bir de rom verdim. Yarın keklik kesilir. Hey namussuz hey, hoş yanları da yok değil ha. Gövdesine yağ sürdüğüm zaman gıdıklanıyor, dişi güvercin gibi gurulduyordu. Yemeğe oturduk, Zorba bardakları doldurdu. Tatlı bir sesle sağlığına dedi. Şeytan onu almakta gecikir inşallah. Bir zaman konuşmadan yiyip içtik. Rüzgar bize uzaktan arı vızıltısı gibi hastalıklı bir sesleri getiriyordu. İsa damlarda hala diriliyor. Paskalya kuzusu ile paskalya simitleri biçim değiştirerek hala sevdalı maniler halini alıyordu. Zorba iyice yiyip içtikten sonra kocaman kıllı kulağını dikti. Lir diye mırıldandı. Köyde çalıp oynuyorlar. Ayağa kalktı. Karnı doymuş. Şarap başına vurmuştu. Bağırdı. Guguk kuşları gibi ne oturup duruyoruz burada be? Gidip oynayalım. Sen kuzucuğa acımıyor musun? Böyle boşuna mı gidecek? Haydi gidip ona hora ve şarkı yapalım. Zorba dirildi. Dur be Zorba, delirdin mi sen? Doğru doğru dost, doğru patron. Sen ne dersen de ama ben kuzucuğa acıyorum. Kırmızı yumurtalara, paskalya simitlerine, lor peynirine acıyorum. Yemin ederim ki zeytin ekmek yemiş olsaydım şöyle derdim. Eh, uzanıp da uyuyalım. Ne yapayım ben eğlenceyi? Zeytin ekmekten ne yarar beklersin yani? Ama şimdi günahtır diyorum sana. Böyle bir yemeğin haram olması. Gidip dirilme yapalım patron. Bugün keyfim yok. Sen git, benim için de oyna. Zorba beni kolumdan yakalayıp ayağa kaldırdı. İsa dirildi be oğlum. Ev senin gençliğin bende olaydı. Deniz, kadın, şarap ve bol iş. Nereye olsa burnüstü düşmelisin. İşte şaraba, aşka burnüstü düş ve Tanrı'dan ne de şeytandan kork. Delikanlı bu demektir. Kuzucuk senin içinde konuşuyor zorba dedim. Vahşileşip kurt oldu kuzu. Kuzucuk zorba oldu be, zorba konuşuyor diyorum sana. Sen beni dinle önce. Sonra istersen küfret. Ben bir denizci simbadım. Çok yer gezdiğim için değil asla, ama çaldım, öldürdüm, yalan söyledim. Bir sürü kadınla yattım. Bütün kutsal buyrukları çiğnedim. Kaç taneydi onlar? 10 mu? Neden 20, 50, 100 olmasın? Hepsini çiğneyeyim be. Ama Tanrı varsa eğer, yarın onun önüne çıkmaktan da asla korkmayacağım. Anlaman için sana nasıl söylemeliyim bilmem ama bütün bunların hiç önemi yok. Şimdi Tanrı yeryüzündeki bazı ufacık kurtları gözetleyip de hesap tutmaya tenezzül eder mi hiç? Yanımızdakinin kurt yuvasını sataşıp üstünden geçtiğimiz ve çarşamba ile cuma günü bir lokma et yediğimize kızar, bizi azarlayıp tatlı canını üzer mi? Hay yok olasınız azgın boğalar. Ben onu kışkırtmak için iyi zorba dedim. Tanrı senin ne yediğini sormaz ama ne yaptığını sorar. Ben de sana diyorum ki onu da sormaz. Peki sen bunu nasıl biliyorsun be? Cahil zorba diyeceksin. Biliyorum işte, çünkü benim iki oğlum olsa biri namuslu, aile reisi, tutumlu, Tanrı'dan korkan, öteki boktan haksızlık eden, yiyici, zampara, haydut olsa elbet ikisini de soframa oturtururdum. Ama biliyor musun, kalbim ikincisiyle olurdu. Herhalde bana benzediğinden olacak. Gece gündüz tapınan, mangır toplayan ama kendi meleğine bir yudum su bile vermeyen Papaz Stefanos'tan Tanrı'ya benim daha yakın olmadığımı kim söyleyebilir sana ha? Kim söyleyebilir? Tanrı da tıpkı benim gibi eğleniyor, öldürüyor, haksızlık yapıyor, seviyor, çalışıyor, tutulması olanaksız kuşları kovalıyor. Hoşuna ne giderse onu yer o. Hangi kadını isterse alır. Serin sular kadar hoş bir kadının yeryüzünde yürüdüğünü görünce kalbini sevinç sarar. Birden yer açılır ve o kadın kaybolur. Nereye gider? Kim alır onu? Namusluysa denir ki Tanrı aldı. Çapkınsa deriz ki şeytan aldı. Ama ben sana diyorum ki patron, diyor ve yine diyorum ki Allah'la şeytan birdir. Ses çıkarmadım. Zorba sopasını aldı. Başlığını efece yana eğdi. Acıyan bir gözle bana baktı. Belki de bana öyle geldi. Bir ara dudakları bir şey söylemek istermiş gibi kımıldadı ama konuşmadı. Bıyığını bura bura hızla köye doğru yürüdü. Gecenin aydınlığında çakılların üzerinde uzayan dev gibi gölgesinin sopasını sallaya sallaya uzaklaşışına bakıyordum. Onun geçişiyle bütün kıyı canlanıyordu. Bir ara kulağımı dikip zorbanın yavaş yavaş kaybolan ayak seslerini dinledim. Yalnız kaldığımı anlar anlamaz birden ayağa fırladım. Neden, nereye bilmiyordum. İçimde bir şey kararlaşmış değildi. Gövdem sanki kendi başına ayaklanmış, bana sormadan karar veriyordu. İleri. Köyün yolunu tuttum. Kararlı ve acele gidiyordum. Ara sıra durup ilkbaharı ciğerlerime çekmekteydim. Toprak papatya kokuyordu. Bahçelere yaklaştıkça limon ve portakal ağaçlarıyla çiçek açmış defnelerden kokular soluk soluk bana geliyordu. Batıda akşam yıldızı oynamaya başlamıştı. İstemeye istemeye zorbanın deniz, kadın, şarap, bol iş sözlerini mırıldanarak gidiyordum. Kendime güç katmak istermiş gibi içimden durmadan deniz, kadın, şarap, bol iş, işe, şaraba, aşka burnüstü düşmeli, Tanrı ile şeytandan korkmamalısın diyor ve ilerliyordum. Sanki istediğim yere varmıştım. Nereye? Baktım dolun bahçesi. Kamış çitin ve frenk incelerinin arkasında tatlı bir kadın sesi yavaşça şarkı söylüyordu. Önüme arkama baktım, kimse yoktu. Yaklaştım, kamışları araladım. Bir portakal ağacının altında siyahlar giymiş boynu tombul bir kadın çiçekli dalları kesiyor, şarkı söylüyordu. Alacakaranlıkta yarı açık göğsünün ışıldadığını gördüm. Soluğum kesildi. Canavar bu diye düşündüm. Canavar ve bunu biliyor. Karşısında erkekler ne zayıf ne günübirlik yaratıklar. Karşı koyma gücünden ne kadar yoksun. Sersem ve zevzek şeylerdir. Bazı böcekler Meryem'in küçük atı çekirge ve örümcek gibi beslemiş olduğu halde doymak bilmeyen bu kadın da sabaha karşı erkekleri yiyordur. Dur baktığını birden fark etmiş gibi çok yavaş söylediği şarkısını hemen kesiverdi ve döndü. Bakışlarımız iki şimşek gibi birleşti. Kamışların arkasında dişi bir kaplanla karşılaşmış gibi dizlerimin kesildiğini fark ettim. Dur kısık bir sesle kim o dedi. Bluzunu ilikleyip göğsünü örttü. Yüzü karanlık bir anlam aldı. Kaçmak istedim ama zorbanın sözleri yüreğimi doldurdu ve erkekleştim. Deniz, kadın, şarap, ben dedim, benim. Bu sözleri söyler söylemez titremiştim. Yine kaçmak istedim ama dayanamadım. Zorbadan utanmıştım. Sen kimsin? Yavaş, dikkatli, gürültüsüz bir adım attı, boynunu uzattı. Fark edebilmek için gözlerini yarı yarıya kıstı. Eğilmiş ve gözetler bir halde bir adım daha attı. Birden yüzü aydınlandı, dilinin ucunu çıkarıp dudaklarını yaladı. Patron mu dedi, sesi yumuşamıştı. Sessiz, toparlanmış ve kişnemeye hazır halde bir adım attı. Boğuk bir sesle sordu. Patron mu? Evet, gel. Güneş göründü, sabah oldu. Zorba dönmüş barakanın önünde oturuyordu. Sigara içerek denize bakmakta beni beklemekteydi. Ben görünür görünmez başını çevirip baktı. Burun kanatları tazınınkiler gibi oynadı. Boynunu uzattı, derin bir soluk aldı. Kokluyordu. Birden yüzü aydınlandı. Üzerimde dulun kokusunu keşfetmişti. Yavaşça ayağa kalkarak ta yürekten gülümsedi. Sonra kollarını açtı. Hayır, doğan üzerine olsun dedi. Uzandım, gözlerimi kapadım. Denizin ninni söyler gibi yavaş yavaş soluduğunu duyuyor. Üzerinde bir martı gibi inip kalktı. bakıyordum. Böyle tatlı bir müziği dinleye dinleye uykuya daldım ve şu düşü gördüm. Dev bir Arap karısı çömelmiş oturuyordu. Bu bana siyah granitten yapılmış eski ulu bir anıtmış gibi geldi. Giriş yerini bulmak için çevresinde acıyla dört dönüyormuşum. Boyum onun ayağının küçük parmağına ancak varıyormuş. Birden topuğumun çevresini dolanırken mağara gibi siyah bir kapı görmüşüm. Ağır bir ses duyulmuş, gir ve girmişim. Öğleye doğru uyandım. Güneş küçük pencereden kayıyor, çarşafların üstüne dökülüyor. Duvarda asılı küçük bir aynaya öyle güçlü çarpıyordu ki onu bin parça ediyordu sanki. Dev Arap karısıyla ilgili düş aklıma geldi. Denizin mırıltılarını duyuyordum. Yine gözlerimi yumdum. Mutlu sandım kendimi. Ava çıkan, avını yakalayan, yiyen, sonra da güneşte uzanıp yalanan bir hayvan gibi gövdem hafiflemişti. Aklım da doymuş, dinleniyordu. Tıpkı gövdem gibi. Sanki kendisine işkence eden yırtıcı sorular bile en açık karşılığını bulmuştu. Dün geceki bütün sevinç içeriden akıyor, bölünüyor ve benim yapılmış olduğum toprağı sulayıp doyuruyordu. Böylece gözlerim kapalı, uzanmış olduğum halde içimin vıcırdayıp genişlediğini duyuyordum sanki. Dün gece ilk kez elle tutulur halde ruhun da belki daha çabuk hareket eden, daha saydam, daha özgür bir beden olduğuna inandım. Beden de biraz uykusu gelmiş, büyük yürüyüşlerden yorulmuş, ağır miraslarla aşırı yüklenmiş bir ruhtur. Ama büyük anlarda o da uyanır. Beş kolunu da kanat gibi silkeleyerek doğrulur. Üstüme bir gölge düştü, gözlerimi açtım, zorba dikilmiş, mutlu mutlu bana bakıyordu. Anaç bir sevgiyle yavaş sesle, ''Uyanma patron, uyanma'' dedi. ''Bugün de yortudur, uyu.'' Uykuya doydum deyip ayağa kalktım. Zorba gülümseyerek sana bir yumurta çırpayım dedi. Güç verir. Ses çıkarmadım. Denize koştum. Suya daldım. Güneşte kurundum. Ama burun deliklerimde, dudaklarımda, parmaklarımın ucunda hala tatlı, inatçı bir kokuyu duyuyordum. Gül suyu gibi bir şey ya da Girit'te kadınların saçlarına sürdükleri defne yağı gibi bir şey. Geçen gece dul kilisedeki İsa'ya götürmek üzere bir kucak limon çiçeği koparmıştı. Köylülerin köy alanında ve salkım söğüt ağaçlarının altında oynayacakları kilisenin tenha saati. Yatağının üstündeki kutsal resmin çevresi bir sürü limon çiçeğiyle doluydu. Aralarında iri gözlü, iyi yürekli, üzgün Meryem görünüyordu. Zorba eğildi, bir fincan çırpılmış yumurtayla iki büyük portakalı, bir de paskalya çöreğini yanıma koydu. Bir ananın savaştan dönen oğluna yaptığı gibi sessizce ve mutlu bir halde bana hizmet ediyordu. Şımartıcı bir gözle bana bakıp bakıp uzaklaştı. Birkaç direk dikmeye gidiyorum dedi. Serin ve yeşil bir denizin içinde yüzüyormuş gibi derin bir beden hafifliğiyle dalmış, güneşte yavaş yavaş yiyecek çiğniyordum. Aklımın bedenimdeki bütün bu ten hazını toparlayıp kalıplarının içine sokmasına, onu düşünce biçimine dönüştürmesine izin vermiyordum. Bütün bedenimi tepeden tırnağa bir hayvan gibi hazda bırakmaktaydım. Yalnız ara sıra çevremdeki dünya mucizesine, içimdeki mucizeye hayranlıkla bakıyordum. Nedir bu diyordum. Nasıl olmuş da dünya ayaklarımız, ellerimiz, karnımızda bu kadar güzel bir uyum yapmış. Sonra yine gözlerimi kapıyor ve susuyordum. Birden ayağa kalktım, barakaya girdim. Bu da el yazmasını alıp açtım. Artık sonuna gelmiştim. Çiçekli ağacın altına uzanan bu da elini kaldırmış, kendisini uyumlu olarak yaratan beş öğenin toprak, su, ateş, hava ve ruh çözülüp dağılmasını önlüyordu. Çabuk çabuk her zaman güçlü efsunlar olan sözlerden yararlanarak onun bedenini, sonra ruhunu, sonra da aklını yıkamaktaydım. Bunu acımadan yapıyordum çünkü acelem vardı. Son sözü çiziktirdim, son çığlığı attım, kalın bir kırmızı kalemle adımı karalayıp bitirdim. Kalın bir sicim aldım ve el yazmasını sıkıca bağladım. Büyük bir düşmanın el ve ayaklarını bağlıyormuş gibi ya da vahşilerin sevdikleri ölüleri mezardan çıkmasını, hortlamasınlar diye bağladıkları zaman duyduklarına benzer garip bir sevinç duydum. Çıplak ayaklı bir kız çocuğu koşarak geldi, üstünde sarı bir entari vardı. Elinde kırmızı bir yumurtayı sıkı sıkı tutuyordu. Durdu, heyecanla bana baktı. Yüreklendirmek için gülümseyerek sordum. Ne var, bir şey mi istiyorsun? O sümüğü çekti, solumalı ince bir ses işitildi. Benim adam gönderdi, gelesinmiş, zavallı yatakta yatıyor. Zorba dedikleri sen misin? Peki dedim, geliyorum. Kızın öteki eline bir yumurta daha tokuşturdum. Kapıp kaçtı. Kalkıp yola koyuldum. Köyün uğultusu büyüyordu. Tatlı lir sesleri, bayram çığlıkları, tüfek patlamaları, maniler. Ben alana vardığım zaman delikanlılarla kızlar yeni dallanmış salkım söğütlerin altında toplanmış oynamaya hazırlanıyorlardı. Çevredeki kanepelerde ihtiyarlar sıra sıra oturmuşlar, çenelerini sopalarına dayamış bakıyorlardı. Daha arkada koca karılar ayakta duruyorlardı. Orta yerde kulağında bir ilkbahar gülüyle ünlü lirci Fanyos yerleşmişti. Liri sol eliyle dizinin üstünde dikine tutuyordu. Hızla hareket eden sağ eliyle gök gürültüsü gibi ses çıkaran çıngıraklı yayın denemesi yapıyordu. Geçerken bağırdım. İsa dirildi. Erkek ve kadın seslerinin oluşturduğu neşeli bir uğultu duyuldu. Gerçekten dirildi. Şöyle hızla bir göz gezdirdim. Şişkin şalvarlı, ince belleri sıkı sıkıya bağlı delikanlılar vardı. Başlarındaki mendilin saçakları alın ve şakaklarındaki bukleler gibi sarkıyordu. Boyunlarında altınları ve beyaz işlemeli bluzlarıyla gözleri yere dikilmiş kızlar da onlara gizli gizli bakarak acele ediyorlardı. Bizimle olmayı küçüklük mü sayıyorsun diye bazı sesler duydum. Ama oradan geçmiştim bile. Madame Hortense elinde kalmış biricik mobilyası olan geniş karyolaya uzanmıştı. Ateşten yanakları yanıyor, öksürüyordu. Ya zorba, zorba nerede? Hasta. Sen hastalandığın günden beri o da hastalandı. Fotoğrafını alıyor, ona bakıp bakıp içini çekiyor. Zavallı Wilbur mırıldandı. Anlat, anlat. Ve mutlu bir halde gözlerini yumdu. Şimdi beni bir şey isteyip istemediğini sorayım diye yolladı. Bu akşam dizleriyle sürüklenerek de olsa kendisi gelecekmiş. Artık dayanamıyormuş. Dayanamıyormuş senin ayrılığına. Söyle, söyle, söyle. Atina'dan telgraf almış, gelinlikler hazırmış, taçlar, ayakkabılar, şekerler yola çıkmış geliyormuş. Pembe kurdeleli beyaz mumlarda. Söyle, söyle, söyle. Ama uykuya dalmış gibi soluk alıp verişi değişti, sayıklamaya başladı. Oda kolonya, amonyak ve ter kokuyordu. Açık pencereden ve avludaki tavuk pislikleriyle ada tavşanlarının kekre kokusu gelmekteydi. Kalktım, gitmek için yürüdüm. Dış kapıda Mimitos'a rastladım. Bugün ayağında çizmeleri ve üstünde de yeni mavi bir şalvar vardı. Kulağına da bir dal fesleğen takmıştı. Mimitos dedim. Kolohorya'ya koş, doktoru getir. Mimitos çizmelerini çıkarmış, yolda bozulmasın diye koltuğunun altına sokup sıkmaya başlamıştı bile. Doktoru bul, benden selam söyle, kısrağına binip hemen gelsin. Madamın ağır hasta olduğunu söyle ona. Zatülcemp olmuş zavallı, Zatülcemp. Bunları söyle ona, koş. Hemen gidiyorum. Avuçlarının içine tükürdü, sevinçle onları birbirine çarptı ama kıpırdamıyordu. Gülerek bana bakmaktaydı. Git diyorum sana. Ama gitmiyordu. Bana göz kırpıp çapkınca gülümsedi. Patron dedi, senin eve bir şişe çiçek suyu götürdüm. Armağandır. Biraz durdu. Bunu kimin gönderdiğini sormamı bekliyordu ama ben susuyordum. O kıkırdayarak. Kimin gönderdiğini sormuyor musun patron? Saçına süresin de kokasın diyeymiş. Çabuk git sus. Güldü, yine avuçlarının içine tükürdü. Hop hop diye bağırdı. İsa dirildi ve gözden kayboldu. Paskalya Horası salkım söğütlerin altında alevlenmişti. 20 yaşlarında, daha ustura değmemiş yanakları tüylü, esmer boğa gibi bir delikanlı kendini oraya vermişti. Açık göğsü orman gibi kıvırcık kıllarla simsiyahtı. Başını arkaya devirmiş, ayakları kanatlar gibi toprağa dövüyordu. Gözlerini ara sıra kızlardan birine çeviriyor, suratının karanlığı içinde gözlerinin vahşi akı parlıyordu. Sevinçle ürperdim. Madame Hortense'dan düşünüyordum. İlgilensin diye bir kadın çağırmıştım. Ama şimdi de rahatça Giriklilerin oyununu seyretmeye gidiyordum. Barba Anognosti'nin yanına yaklaştım. Yanındaki kanepeye oturdum. Kulağına oynayan delikanlı kim dedim. Baba Anognosti güldü. Hayran hayran bakarak. Can alıcı baş melek gibidir Hınzır dedi. Çoban Sifikas'tır. Bütün yıl dağlarda çobanlık yapar. Yalnız Paskalya'da insan görüp oynamak için iner. İçini çekti. Ah ulan diye mırıldandı. Onun gençliği bende olsa dinim hakkı için kasabaları basardım be. Delikanlı başını salladı. Azgın koç gibi meleyerek biçimsiz bir nara attı. Çal Fanuraüs diye bağırdı. Çal. Ölümü kahredene kadar çal. Ölüm her an ölüyor. Her an hayat gibi yeniden doğuyordu. Genç kızlarla delikanlılar binlerce yıldan beri yeni dallanmış ağaçların, salkım söğütlerin, çamların, meşelerin, çınarların, kılıç dallı hurmaların altında hava teperler. Ve istekten yıpranmış yüzleriyle daha binlerce yıl tepeceklerdir. Yüzler toprağa dökülür. Her 20 yılda bir değişir. Başkaları gelir. Ama has tektir ve her zaman hava tepmek için 20 yaşındaki aynı ölümsüz aşık olarak kalacaktır. Delikanlı bulmak için elini uzattı ama bıyığı yoktu. Yine de bağırdı. Çal çal ulan Fanuroyz, yoksa boğulacağım. Lir çalan ellerini salladı, lir gümbür dedi, çanları vahşileşti ve delikanlı bir hamle yaptı. Ayaklarını 3 kez vurup bir boy havalandı, çizmelerinin burnuyla yanındaki kır bekçisi Manolakıs'ın başından beyaz mendilini kaptı. Sağ ol ulan Sifakas diye sesler duyuldu, kızlar ürpererek gözlerini yere indirdiler. Ama delikanlı sessiz, kimseye bakmadan ağır başlı ve disiplinli bir çalımla bu kez sol elini demir gibi kalçalarına ters olarak dayamış, gözlerini kurumsuz bir halde yere dikerek oynuyordu. Hora birdenbire duruverdi. İhtiyar kandil yakıcı Andre göründü, ellerini kaldırarak çığırtkanlar gibi bağırıyordu. Dul, dul, dul. İlk fırlayıp horayı bozan kır bekçisi Manolakas oldu. Hala mersin ve defnelerle süslü duran aşağıdaki kilise alandan görünüyordu. Oyuncular heyecanla durdu, ihtiyarlar kanepelerden kalktı, Fanuris leri dizlerinin üzerine attı, kulağından nisan gülünü çıkarıp kokladı. Hepsi birden heyecanla bağırıyordu. Nerede ulan Androulos, nerede? Kilisede ulan şimdi girdi. Tanrı'nın lanetlisi bir kucakta limon çiçeği taşıyordu. Kürbekçisi bağırdı. İleri çocuklar ve ilk önce kendisi fırladı. O anda dul kilisenin eşiğine göründü. Siyah bir çemberi vardı ve istavroz çıkarıyordu. Hora yerinde namussuz paçavra katil karı diye bağırışmalar duyuldu. Gelecek yüzü varmış demek. Saldırın ulan köyümüzün namusunu lekeledi. Bazıları kürbekçisiyle birlikte aşağıya kiliseye doğru koştu. Bazıları yukarıdan kadına taş atıyordu. Bir taş omuzuna çarptı. Dul bir çığlık attı. Ellerini yüzüne kapadı. Eğilerek kaçmak için koştu. Fakat gençler kilisenin dış kapısına varmıştı bile. Manavı kasta bıçağını çekmişti. Dul çığlık atarak geri döndü. İki büklüm oldu. Sallanarak kiliseye dalmak üzere koştu. Ama eşikte ihtiyar Mavrandonis sessizce dikilmekteydi. Kollarını açmış, kapının kanatlarını tutuyordu. Fıla sıçradı, fırlayıp avludaki büyük kavağa saldırdı. Bir taş havada ıslık çaldı, başına çarptı, beyaz çemberi düştü, saçları omuzlarına döküldü. Kavak ağacına sıkı sıkıya sarılmış bağırıyordu. İsa aşkına, İsa aşkına. Yukarıdaki alanda küme halinde toplanmış kızlar beyaz şallarını ısırıyorlardı. Çitleri asılmış koca karılar ise bağırıyordu. Öldürün be, öldürün. İki genç üzerine atılıp dolu yakaladı. Siyah bluzu yırtıldı. Mermer gibi memesi göründü. Artık kanlar tepesinden alnına, yanaklarına ve boynuna akıyordu. Dul hala inlemekteydi. İsa aşkına, İsa aşkına. Akan kan ve bembeyaz göğüsler gençleri kudurttu. Kuşaklarından bıçaklarını çektiler. Manolakas bağırdı. Durun, o benimdir. Hala kilisenin kapısında dikilen ihtiyar Mavrandonis elini kaldırdı. Hepsi durdular ağır bir sesle. Manolakas dedi. Amcan oğlunun kanı inliyor. Onu sustur. Asılmış olduğum çitten fırladım. Kiliseye varmak için koştum. Ayağım bir taşa çarptı. Boylu boyunca yere uzandım. O anda Sifakas geçiyordu. Eğildi bir kedi gibi ensemden tutup beni ayağa kaldırdı. Sen ne arıyorsun burada züppe dedi. Kaçsana. Ona acımıyor musun be Sifakas? Acımalısın ona. Dağ adamı güldü. Kadın mıyım ben be dedi acıyayım. Ben erkeğim. Ben de onun arkasından koşarak yetiştim. Şimdi hepsi dulun çevresini sarmıştı. Ağır bir sessizlik vardı. Dulun boğuk solumasından başka bir şey duyulmuyordu. Manolakas istavroz çıkardı. Bir adam ilerledi. Bıçağı kaldırdı. Yukarıki çiftte koca karılar sevinç çığlıkları atıyordu. Genç kadınlar şallarını indirip gözlerini örttüler. Dul doğruldu. Bıçağı üstünde gördü. İnek gibi böğürdü. Kavan kökünü yığılarak başını omuzlarının arasına gizledi. Saçları toprağa örttü. Bembeyaz ensesi sanki parlıyordu. İhtiyar Mavrandonis istavroz çıkarıp karga gibi öttü. Tanrı aşkına. Ama o anda arkamızda vahşi bir ses duyuldu. İndir bıçağı katil. Herkes şaşkınlık içinde döndü. Manolakas başını kaldırdı. Zorba önünde duruyor. Öfkeyle ellerini sallayıp bağırıyordu. Utanmıyor musunuz ulan? Ne erkeksiniz siz be? Bütün bir köy tek kadın öldüreceksiniz. Rezil edeceksiniz Girit'i ulan. Mavrandonis böğürdü. Git işine zorba sen karışma. Sonra yeğenine döndü. Manolakas İsa ile Meryem aşkına vur. Manolakas bir sıçrayışta dulu yakaladı, yere yıktı. Dizini karnına bastırdı, bıçağı kaldırdı ama beceremedi. Zorba Manolakas'ın bileğini yakalamış, büyük mendilini yumruğuna sarmış, kırbekçisinin avucundan bıçağı çıkarmaya çalışıyordu. Dul dizlerinin üstüne kalktı, kaçmak için çevresine bakındı ama köylüler kapıyı tutmuştu. Kapı ve eşiklerde çember halinde duruyorlardı. Onun kaçmak istediğini görünce bir hamle yapıp çemberi daralttılar. Zorba o sırada hiç bağırmadan ve konuşmadan çevik hareketlerle dövüşüyordu. Kapıda durmuş acı içinde boğuşmayı seyrediyordum. Manolakas'ın suratı kızgınlıktan morarmıştı. Sifakas ile ızbandut gibi biri ona yardım etmek için yaklaştılar. Ama Manolakas öfkeyle gözlerini çevirdi. Geriye geriye diye bağırdı kimse sokulmasın ve yeniden kudurganlıkla zorbaya saldırıp boğa gibi vurmaya başladı. Zorba dudaklarını ısırarak susuyordu. Kırbekçisinin kolunu kerpeten gibi tutuyor, toslayışlardan kurtulmak için bir sağa bir sola kaçıyordu. Manolakas kudurmuş bir halde atılıp zorbanın kulağını dişleriyle yakaladı ve koparmak için çekmeye başladı. Kanlar akıyordu. Korku içinde bağırdım. Zorba! Kaç patron diye bağırdı. Sen karışma. Yumruğunu sıktı Manolakas'ın altına, hayallerine hızla yapıştırdı. Vahşi hayvan birden laçka oldu. Dişleri gevşeyip yerinden yarı yarıya ayrılmış olan kulağı bıraktılar. Suratı sarardı. Zorba bir itişti onu yere yıktı. Bıçağı avucundan çıkardı. Taşlara çarparak parça parça etti. Sonra kulağından akan kanları mendiliyle sildi. Ter içinde olan yüzünü kuruladı ama bütün yüzü kana bulandı. Ayağı fırlayıp yana kaçtı. Gözleri şişmişti ve kıpkırmızıydı. Dula bağırdı. Kalk gel benimle. Dul vahşi bir heyecanla toparlandı. Bütün gücünü topladı. Fırlamak için hazırlandı ama yetişemedi. İhtiyar Mavrandonis şimşek gibi üzerine atıldı. Onu ters çevirdi. Saçlarını üç kez koluna doladı ve bir bıçak vuruşuyla kafasını kesti. Günahını üzerime alıyorum diye bağırdı ve dulun başını kilisenin eşiğine fırlattı. Sonra da istavroz çıkardı. Zorba dönüp baktı. Bıyığından bir tutam kıl yoldu. İçini çekti. Yaklaşıp kolundan tuttum. Eğildi bana baktı. Gözlerinde iki iri damla gözyaşı vardı. Boğuk bir sesle yürü patron dedi. O akşam zorba ağzına lokma koymak istemedi. Boğazım tıkalı, yutamıyorum diyordu. Kulağını soğuk suyla yıkadı. Rakıyla bir parça pamuğu ıslattı. Pansuman yaptı. Sardı. Yatağına oturmuş. Başı avuçlarının arasında düşünüyordu. Ben de yere uzanmış duvara dayanmıştım. Sıcak gözyaşlarımın yavaş yavaş yanaklarımdan aşağı aktığını duyuyordum. Beynim kesinlikle çalışmıyordu. Hiçbir şey düşünemiyordum. Derin ve çocukça bir gariplik içimi sarmıştı. Ağlıyordum. Zorba bir ara başını kaldırıp boşaldı. İçindeki vahşi monologu yüksek sesle sürdürerek bağırmaya başlamıştı. Sana söylüyorum patron, bu dünyada bütün olanlar haksız, haksız, haksız. Ben ufacık kurt, ben çıplak salyangoz zorba, hiçbir şeyin altını imzalamıyorum. Neden delikanlılarla genç kadınlar ölsün de hurdalar kalsın? Küçük çocuklar neden ölsün? Benim küçük bir çocuğum vardı. Dimitrakim, 3 yaşında öldü ve ben asla, işitiyor musun, asla Tanrı'yı bundan dolayı bağışlamayacağım. Öbür gün eğer önüme çıkacak yüzü varsa ve gerçek Tanrı ise eğer, belki utanacaktır. Evet evet, benden çıplak salyangoz zorbadan utanacaktır. Yüzünü buruşturdu, canı acıyordu. Yarasından yine kan akmaya başlamıştı. Bağırmamak için dudaklarını ısırdı. Dur zorba dedim, sargıyı değiştireyim. Kulağını yine rakıyla yıkadım. Bunun bana göndermiş olduğu ve yatağımın üstünde bulduğum gül suyunu aldım, pamuğu ıslattım. Zorba doymak bilmeyen bir iç çekişle gül suyumu dedi. Gül suyumu saçlarıma dök, ha şöyle sağ ol, avuçlarıma da hepsini dök Vera. Dirilmişti, şaşkınlıkla ona baktım, mırıldandı. Kaç yılın geçmesi gerekti, toprağın böyle bir bedeni yaratması için kaç yılın geçmesi gerekti. İnsan ona bakıp şöyle diyordu, ah bir 20 yaşında olsaydım, insan soyu dünyadan kalksaydı da yalnız bu kurtulsaydı ve onunla çocuklar, çocuklar değil gerçek tanrılar yapsaydım da dünyayı yeniden doldursaydım. Ama şimdi... Ayağı fırladı. Yapamam patron dedi. Bu akşam daha 2-3 kere inip çıkmalıyım ki kafam yerine gelsin. Ah ulan kadın, yüksek sesle ağlayasım geliyor. Patlayacağım. Dışarı fırlayıp dağın yolunu tuttu ve karanlıkta kayboldu. Yatağıma uzandım, lambayı söndürdüm ve yine o benim sefil insanlık dışı yolumda ilerleyerek gerçeği değiştirmeye, onu kanından, etinden, kemiklerinden soyutlayıp oradan evrensel yasalarla bağ kurmaya başladım. Ta ki her ne olmuşsa gerekli olduğu için olmuştur gibi korkunç bir sonuca varana kadar. Dahası var, olanlar evrensel uyum içinde de yardımcı olmuştur. Ve şu sonuca, şu iğrenç avuntuya ulaştım. Bütün bu olanlar olması gerekenlerdi ve doğruydu. Yıllardır bütün zehirlerin bala dönüştüğü bir arı kovanı olan beynime dulun katili gelip çöreklenmiş ve orayı allak bullak etmişti. Felsefem bu korkunç uyarıyı hemencecik kavradı, onu imgelerle kuşattı, kurnazca ve çabucak onu zararsız duruma sokuverdi. Tıpkı bal arılarının ballarını çalmak için kovana giren aç eşek arısını bal mumuyla örtüp dondurdukları gibi. Birkaç saat sonra dul belleğimde rahat, durgun bir simgeye dönüşmüş dinleniyordu. Yüreğimin içinde bal mumuyla kaplanıp dondurulmuştu. İçimde artık öyle büyük panikler yaratamaz, beynimi inmeli duruma sokamazdı. O günkü korkunç olaylar genişledi. Zamanı ve uzaya yayıldı. Geçmiş büyük uygarlıklardan biriyle bütünleşti. Uygarlıklar yeryüzünün kaderi oldular. Yeryüzü evrenin kaderi oldu ve bütün bunlar dula dönüştü. Kımıltısız sessiz duran dulu büyük varoluş yasaları içinde katilleriyle barışmış buldum. Benim için zaman gerçek anlamına kavuşmuştu. Dul Ege uygarlığı döneminde binlerce yıl önce ölmüştü. Ve Kunos'un saçları, bukleli genç kızları da bu güzelim denizin kıyılarında günün erken saatlerinde ölmüşlerdi. Ölümün beni alacağı ne kadar kesinse uykuda aynı kesinlikle, bundan daha kesin bir şey yoktur, beni alıp götürdü. Gürültüsüzce karanlığın içine kaydım. Zorbanın ne zaman döndüğünü, hatta dönüp dönmediğini bile duymadım. Sabahleyin onu dağda işçilere bağırıp çağırırken buldum. Yaptıklarının hiçbiri ona yakışmıyordu. Kendisine kafa tutan 3 işçiyi kovaladı, baltayı kendisi aldı ve kayalarla bodur çalılıklar arasında direkler için çizdiği yolu açtı. Dağa çıktı, çamları kesen bıçakçıları buldu, bağırmaya başladı. Bir tanesi gülerek bir şeyler mırıldandı, zorba üzerine atıldı. O akşam kulübeye bitkin ve üstü başı yırtık döndü. Kumsala yanıma çöktü. Ağzını bıçak açmıyordu, sonunda konuştu. Burasını bir an önce ve elinden geldiği kadar kökünden harap etmek, böylelikle kazanmak ve gitmek isteyen bir doymak bilmez iş adamı gibi keresteden, tellerden, linitten söz ediyordu. Bir ara ben alınmış olmak için dulla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Zorba kocaman elini uzatıp ağzımı kapadı, boğuk bir sesle sus dedi. Utanmış bir halde sustum. Zorbanın acısını kıskanarak kendi kendime insan bu demektir diye düşünüyordum. Acı duyduğu zaman gerçek iri gözyaşları döken, sevinirken de sevincini ince metafizik eleklerden geçirerek onu boşuna harcamayan sıcakkanlı ve sağlam kemikli insan. 3-4 gün böyle geçti. Zorba başını işten kaldırmıyor, yemiyor, içmiyor, eriyordu. Bir akşam ona kira bubilanın hala yattığı, doktorunun gelmediğini, kadının sayıkladığını söyledim. O yumruğunu sıktı, iyi dedi. Ertesi gün sabah sabah köye gitti ve çabucak döndü. Sordum, gördün mü nasılmış? Zorba kaşlarını çattı, bir şey yok dedi, ölecek ve daha doğru yürüdü. Aynı akşam yemek yemeden sopasını aldı, dışarı çıktı, sordum. Nereye gidiyorsun Zorba, köye mi? Hayır, bir dolaşıp döneceğim. Kararlı büyük adımlarla köye doğru yürüdü. Yorgundum, uzandım, aklım yine yeryüzünde tur atmaya başladı. Anılar uyandı, acılar geldi, aklım yine uzak düşüncelere yelken açtı ve yine gelip Zorba'nın üstüne kondu. Eğer yolda kendisine o azgın koca giritli Manolo Kas rastlarsa diye düşündüm, üstüne atılıp onu öldürür. Öğrendiğime göre bugünlerde evine kapanmış bağırıyormuş. Köye çıkmaya utanıyor ve Zorba'ya rastlarsa durmadan onu sardalya gibi yırtacağım deyip duruyormuş. Dün gece yarısı da bir işçi onu barakanın yakınlarında elinde silah dolaşırken görmüş. Eğer bu gece karşılaşırlarsa cinayet çıkar. Yerimden fırladım, giyindim, hızla köyün yolunu tuttum. Gece tatlı ve ıslaktı. Yaban menekşeleri kokularını yaymışlardı. Biraz sonra karanlıkta Zorba'nın yorgun gibi yavaşça ilerlediğini fark ettim. Ara sıra duruyor, yıldızlara bakıyor, çevreyi dinliyor, sonra yine yola koyuluyordu. Sopacığını taşlara çarptığını duyuyorum. Artık dolun bahçesine yaklaşmaktaydı. Hava limon çiçeği ve hanımeli kokuyordu. Birden portakal ağaçlarının arasında şırıldayan berrak bir su gibi bülbülün şakıması başladı. Karanlıkta ötüyor, ötüyor, insanın soluğunu kesiyordu. Zorba da bu tatlılık karşısında birden durdu. Birdenbire çitin kamışları sallandı ve keskin yaprakları çelik levhalar gibi yankılandı. Sonra kocaman vahşi bir ses duyuldu. "Ey sadıç, ey ihtiyar bunak, hoş bulduk." Dona kaldım, sesi tanımıştım. Zorba bir adım attı, sopasını kaldırdı, yine durdu. Yıldızların ışığı altında her hareketini iyice görebiliyordum. Kamışların içinden bir sıçrayışta uzun boylu bir dev fırladı. Zorba boynunu uzatarak bağırdı. "Kim o?" "Ben ulan Manolo Kas, çek git yoluna." "Neden beni utandırdın ulan Zorba?" "Ben seni utandırmadım Manolo Kas, git diyorum. Sen canavarsın ama kader sana karşı çıktı. Kader kördür, bilmez misin?" Manolo Kas, "Kader mader, kör mör," dedi ve dişlerinin gıcırdadığını duydum. "Ben namusumu temizlemek istiyorum. Hem de bu akşam. Bıçağın var mı Zorba?" "Hayır, yalnız sopam var," dedi. "Git bıçağını al, seni burada bekleyeceğim, git." Zorba kımıldayamıyordu. Manolo Kas'ın sesi alaycı bir ıslık gibi duyuldu. "Korkuyor musun? Git diyorum sana." Kızmaya başlayan Zorba, "Bıçağı ne yapayım be Manolo Kas," dedi. "Ne yapayım onu ulan? Hatırlarsın, kilisede senin bıçağın vardı da benim yoktu ama bana öyle geliyor ki becerdim işi." Manolo Kas kükredi. "Bir de gülüyorsun değil mi? Demek o akşam sen silahsız olduğun halde beni silahlı bulup gözüne kestirdin ha? Oynuyorsun benimle öyle mi? Git getir bıçağını pis Makedonyalı da boy ölçüşelim." Zorba öfke dolu bir sesle bağırdı. "Sen bıçağını at, ben de sopamı atayım. Boy ölçüşelim. Marş pis giritli." Zorba kolunu salladı, sopasını attı. Onu kamışlar arasına düştüğünü duydum. Ayaklarımın ucuna basarak yavaş yavaş yaklaşmıştım. Yıldızların ışığında kamışların arasına düşen bıçağın parıltısında gördüm. Zorba avuçlarının içine tükürdü. "Vira!" diye bağırdı ve hamle yapmak üzere silkindi. Ama iki kabadayı kapışmaya vakit bulamadan ben fırlayıp aralarına girdim. "Durun!" diye bağırdım. "Gel buraya Manolo Kas, sen de gel Zorba, ayıp size." İki düşman yavaş adımlarla yaklaştı. Her birinin sağ elini tuttum. "Verin ellerinizi, ikiniz de kabadayısınız, barışın." Manolo Kas elini çekmeye çalışarak, "Beni utandırdı ama," dedi. "Sen kolay kolay utandırılamazsın Kaptan Manolo Kas. Bütün köy senin kabadayılığını bilir. Sen geçen de kilisede olana bakma, kötü bir saatte olan oldu. Sonra unutma ki Zorba bir yabancı, bir Makedonyalıdır ve biz Giritliler için ülkemize gelmiş bir yabancıya el kaldırmak çok ayıptır. Gel ver elini, erkeklik budur. Hem gelin birlikte gidip birer şarap içelim. Bir arşın mezelik sucuk pişirelim de barışma sağlamlaşsın Kaptan Manolo Kas." Manolo Kas'ı belinden kavrayıp biraz uzaklaştırdım, kulağına fısıldadım. "O ihtiyardır, sense koca delikanlısın. Ona uyman doğru değil." Manolo Kas yumuşadı. "Peki," dedi, "senin hatırın için." Zorba'ya doğru bir adım attı, kocaman ağır elini uzattı. "Gel Sadık Zorba," dedi. "Geçmiş demek unutulmuş demektir, ver elini." Zorba da, "Kulağımı yedin ama helal olsun," dedi. "Al elimi." Uzun uzun el sıkıştılar. Hep biraz daha kuvvetle el sıkışıyor ve birbirlerine bakarak sertleşiyorlardı. Yeniden kapışacaklar diye korktum. Zorba, "İyi sıkıyorsun Manolo Kas," dedi. "Yiğitsin. Sen de iyi sıkıyorsun. Yapabileceksen biraz daha sık." Ben bağırdım. "Yeter artık. Gidip dostluğumuzu ıslatalım." Araya girdim. Sağımda Zorba, solumda Manolo Kas vardı. Bizim kıyıya doğru yollandık. Sözü değiştirmek için, "Bu yıl ekinler iyi olacak," dedim. "Bol yağmur yağdı." Hiçbiri konuşmuyordu. Göğüsleri hala şişti. Artık bütün umudum şaraptaydı. Barakaya vardık. "Fakirhanemize hoş geldin Kaptan Manolo Kas," dedim. "Zorba, sucuğu pişir ve bize içki ver." Manolo Kas barakanın dışında bir taşın üstüne oturmuştu. Zorba bir çalıyı tutuştu. koşturdu, mezeyi pişirdi, 3 bardağı ağzına kadar şarapla doldurdu. Bardağımı kaldırarak sağlığınıza dedim. Sağlığına kaptan Manolokas, sağlığına zorba, tokuşturun bakalım. Tokuşturdular. Manolokas yere birkaç damla şarap döktü, resmi bir tonla kanım böyle aksın dedi. Eğer sana bir daha el kaldırırsam kanım böyle aksın zorba. Zorba da yere birkaç damla döktü. Yediğin kulağımı daha unutmadım ama benim de kanım böyle aksın Manolokas dedi. Zorba sabaha karşı yatağında doğrularak beni uyandırdı. Uyuyor musun patron? Ne var zorba? Bir düş gördüm, garip bir düş. Sanırım yakında yolculuk var. Dinle beni gül. Burada limanda bir kasaba kadar büyük bir vapur varmış. Gitmek üzere ötüyormuş. Ben de ona yetişmek için köyden koşuyormuşum. Elimde bir papağan varmış. Yetişip vapura tırmanmışım. Kaptan gelmiş, bilet diye bağırmış. Ne kadar diye sorup cebinden bir avuç kağıt para çıkarmışım. 1000 dirhami. Biri ama demişim. 800 olmaz mı? Hayır, 1000 olacak. 800'den başka param yok, al. 1000'den metelik aşağı olmaz. Ya çek git çabuk, o zaman ben de kızmışım. Dinle kaptan demişim, senin iyiliğine söylüyorum. Verdiğim şu 800'ü al, yoksa uyarırım. Zavallı sen onlardan da olursun. Zorba kalkayı bastı. Ne makine şu insan be, içine ekmek, şarap, balık, turp koyuyorsun. İç çekmeleri, gülüşler ve düşler çıkıyor, imalathane. Sanırım beynimize konuşan bir sinema var. Zorba birden yatağından fırladı, huzursuz bir halde. Ama neden papağan, ne demek bu, elimde neden bir papağan vardı yoksa? Sözünü bitiremedi, kısa boylu, şeytan gibi kızıl tüylü bir haberci soluk soluğa içeri girdi. Zavallı adam, Tanrı aşkına doktora haber vermenizi istiyor, çünkü ölüyormuş. Ölüyormuş zavallı ve günahı boynunuza olacakmış. Utandım. Dul'un bizde yarattığı telaş yüzünden ihtiyar dostumuzu tamamen unutmuştuk. Kızıl tüylü herif konuşuyordu. 5. kaset 1. yüzün sonu.